Ayrım 17, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 211. Cezaevi müdürü bütün bu olup biten işlerden haberdar bulunmadığı için İstanbulluya eski emrini gene tekrarlamıştı. Bereket versin Murat bu sefer diplomatça hareket etti. Müdürle ikinci konuşmasının ertesi günü sabahleyin daha yataktayken Şefika Hanım kapıyı vurmadan odasına girdi. Yalancı bir şaşkınlıkla "Daha yatıyor musunuz?" diye sordu. "Ne var? Tözey canınız bir şey istiyor mu diye beni gönderdi." "Teşekkür ederim, zahmet ettiniz."
"Ne zahmeti? Aa, bu adam kim?"
"Hangi adam?"
"Bu resimdeki koca adam."
"Bir arkadaş, o da mahpus, 35 seneye mahkum."
"Ne yapmış?"
"Hiçbir şey yapmadı."
"Hiçbir şey yapmazsa adamı 35 seneye mahkum ederler mi?"
"Ediyorlar. Bazı insanların kalbi fesat. Dünya bütün dedikoducu olmuş. Velhasıl bizim millet birbirini çekemiyor. Mesela geçen gün, geçen gün dedimse dün sabah müdür bey sizi gene birdenbire tanıyamadı."
"Tanıyamadı mı? Aptal herif."
"Sonra gene sizden bahsettik. Müdürün size hürmeti mahsusası var. Ciddiyetinizi pek seviyor. Hele gardiyanlara yaptıklarınızı anlattım. İyi etmiş, aferin dedi. Yalnız bir meseleye üzülüyor. Malum ya, burası mahpushane. Bir sürü bekar adam var. Siz böyle son moda gezerseniz laf ederler diye korkuyor."
"Ne lafı ederlermiş?"
"Dedikodu, ileri geri münasebetsizlik."
"Buna çare?"
"Buna çare, sırtınıza rabıtalı bir entari geçirirsiniz. Malum ya Şefika Hanım, güzel kadının düşmanı çok olur. Başınızı sımsıkı örtünüz. Lüzum hasıl olmadıkça aralığa çıkıp oturmazsınız."
İstanbullu kadının yüzündeki değişikliğe bakarak yüz geri etti.
"Tabii bunlar hep müdür beyin fikri. Müdür bey, bir memleketli olduğumuzdan ona gelen laf bana sayılır," dedi.
"Vay efendim vay. Ha müdür bey, ha benim sersem kocam. Benimki de öyle söylüyor. Dün gece bir saat kavga ettik."
"Neden?"
"Süsleniyorum da kıskanıyor."
"Kocanız mı?"
"Hem kocam kıskanıyor hem müdür bey kıskanıyor. Siz beni çirkin buluyorsunuz ama herkes benim şirin kanlı olduğumu söyler."
"Estağfurullah, demek müdür sizi kıskanıyor mu?"
"Ben adamı gözünden tanırım. Yüzüme öküz gibi bakıyor. Evvelki gün odasına girdim. Az daha kalemi yere düşürecekti."
Şefika başını "seni gidi seni gidi" manasına salladı.
"Müdürle başka bir şey konuşmadınız mı?"
"Ne gibi efendim?"
"Benim hakkımda."
"Hayır, o sizin iyiliğinizi istiyor. Emin olun, pek saf bir adamdır."
"Saf mı? Siz onu bana sorun. Karısından çocuğu olmuyor. Gözü şunun bunun ırz ehli hayalinde."
"Zannetmem."
Kapı birdenbire açıldı. İçeriye koşarak küçük Aduş girdi. Şefika Hanım korkuyla sıçramıştı. Elini yüreğine bastırıp "Hele Yezid!" diye bağırdı. "Ödümü kopardın. Bak Murat Bey, kalbim nasıl vuruyor." İstanbul'da elini kadının göğsüne koymak mecburiyetinde kaldı. Kalbi hakikaten hızlı hızlı çarpıyordu.
"Sahiden korktunuz. Çocuktur, ne bilsin. Söyle bakalım Aduş, hani bonjur?"
"Bonjur efendim."
"Bonjur küçük hanım, nasılsınız?"
"İyiyim efendim."
"Oyunları iyi öğrendin mi?"
"Öğrendim."
"Ne öğrendin bakayım?"
Aduş küçük yumruğunu iki kere göğsüne vurup "Ah Murat, ah!" dedi. İstanbullu dirseklerine dayanıp doğrularak gözlerini kırpıştırdı. Şefika Hanım gülüyordu.
"Bir daha yap Aduş, haydi bir daha."
"Hayır yapmasın, gel bakalım şöyle yakına gel. Bunu sana kim öğretti?"
Aduş parmağıyla Şefika'yı gösterdi.
"Siz mi öğrettiniz?"
"Tözey'den görmüş olacak."
"Demek Tözey içeride böyle göğsünü mü yumrukluyor? İyi vallahi."
"Ne yapsın, siz erkekler insafsız olursunuz."
"Rica ederim, çocuğa böyle şeyler belletmeyin. Bak Aduş, bir daha görürsem sana küserim. Seninle hiç konuşmam."
"Başüstü de efendim."
Şefika çocuğun arkasına geçti.
"Yalan kız, mahsus söylüyor. Yap haydi, bak sana para verecek."
"Ah Murat, ah!"
Murat kızmak mı gülmek mi lazım geldiğini birdenbire kestirememişti. Aduş taklit kabiliyetiyle bu acayip hareketi o kadar tabii yapıyordu ki İstanbullu 4 yaşındaki bu kara kuru Kürt kızının vahşi bir hareketle kendisine sahiden ilanı aşk ediyor gibi yüreğine ürperti veren bir şeyler duydu, elini kaldırdı.
"Bir daha yaparsan seni döverim."
Şefika çocuğu akıl öğretti.
"Sor bakalım, Tözey ablan söylerse onu da döver mi?"
Tüzey ablamı da döver misin?
Döverim.
Hanımı söylese?
Murat kendisini artık toplamıştı. Şakayı uzattınız diye somurttu. Müsaadenizle ben kalkacağım.
Şefika kızı elinden tut. Haydi gidelim. Ağabeyin giyinecek. Töze'ye bir sözünüz varsa?
Yok, teşekkür ederim.
Siz bilirsiniz. Kapıda durdu, bir an düşündü, sonra parmağıyla birisini tehdit etti.
Müdür beye söyleyin, benimle uğraşmasın. Ben istediğimi giyerim. İstediğim zaman, istediğim yerde otururum. Bak, üstüme çok varırsa bir gün odasında yalnızken içeri girer, kendimi yere atar, müdür beni zorla öpmek istedi diye feryadı basarım. Müdür gitsin de evdeki kısır karısına karışsın.
Hışımla kapıyı çekip çıktı. Murat elini ağzına götürmüştü. İnsanlar bazen ne ehemmiyetsiz şeylerden dolayı büyük tehlikelere maruz kalıyorlardı. Demin az kalsın bakın kalbim nasıl vuruyor diye pek malum ve pek adi bir usulle kendisini teslim eden bu korkunç derecede hain kadını tutup öpecekti. Tehlike onun müdür beye kuracağı pusuyu burada yapıvermesinde, yani kendisini yere atıp beni zorla öptü demesinde değil, bilakis öpüşü hemen iade etmesindeydi.
Bu kadınla beraber mahpus olmak, hele onunla gizli münasebete girdikten sonra Engizisyon papazlarının dünya çapında meşhur olması icap eden işkence dehalarına keşfe henüz nasip olmamış bir emsalsiz azap şekliydi. Nefsine hakim olarak faciayı kolay atlattığı için kendisini tebrik etti ve mükafat olarak bir cigara yaktı.
Nazım'ın resmine daldı. İşte böyle üstad. Biz artık sabırlı ve hesaplı olmuşuz. İsterseniz zatı haliniz buna ihtiyarlık alameti dersiniz. Umurumda değil.
Cigara ne lezzetli geliyordu. Zaten ilk defa elini omzuna koyduğu zaman bana dokunmasanıza demesinden, sonra Hacı İbrahim'e su vermek için kendisinden müsaade istemesinden, tehlikeyi pekala sezmiş, nasıl hareket etmesi lazım geldiğini tasarlamıştı. Lakin, bakınız yüreğim nasıl vuruyor sözüne karşı uçarı hovarı da bir erkeğin, bu kadar kadınsızlıktan sonra yalnız bir odada mukavemet etmesi gene de mühimdi.
Süvari kadının duvardaki fotoğrafına baktı. İçinde kendisine karşı büyük bir acıma duydu. Mesele Töze'in duymasında, bu sinirli kadının gevezelik ederek işi herkese belli etmesinde değildi. Mesele şu fotoğrafta, daha doğrusu bu fotoğrafa pek ziyade benzeyen nebahattaydı. Kendisine fevkalade hürmet eden bu kızı daha şimdiden duyduğuna şüphe olmayan Töze'yi macerasından sonra bir de Şefika rezaletiyle şaşırtmak istemiyordu.
İyi ama 17 yaşındaki bir kız çocuğunu 32 yaşında 15 seneye mahkum bir adam şaşırtsa hatta küstürse ne olur?
Cigaradan üst üste çekti, adeta yüksek sesle ''Saçmalıyorsun azizim'' dedi. ''Daha 12 sene cezanız var. 12 sene sonra siz 44 yaşınıza geleceksiniz. Nebahat o zaman kim bilir kaçıncı çocuğunu doğurmuş olacak.''
Ağzında tuhaf bir acılık duydu.
1943 senesinin Eylül'ünde bazı memleketlerde bize sevmek bile yasak arkadaş. Bize mahpushaneden başka her şey yasak. Pardon, bir de kurşuna dizilmeye hakkımız var.
Cigarayı karşı duvara fırlattı, uzanıp gömleğini aldı. Üçüncü cümle doğruydu ama şüphesiz kendisi için teselliden ibaretti. Halbuki son zamanlarda artık tesellinin her çeşidinden nefret ediyordu. Esirlikten usanmıştı.
O gün mevsimin ilk sürekli yağmuru yağıyordu. İstanbullu penceresinin önüne koyduğu bir iskemleye basmış dışarıyı seyre dalmıştı. Mahpushanede yazdan kışa girmek de, kıştan bahara çıkmak da insanı manen yıpratan bir şeydi. Dünyada vuku bulan esaslı değişiklikler mahpuslara hürriyetsizliği daha gaddarca hatırlatıyorlardı. Aynı his bayramlarda da gelir, gırtlağa sarılır. Terk edilmiş olmanın bütün biçareliği manasız bir öfke halinde yüreğe çöker. İstanbullu içini bu duyguların kapladığı zamanlar ekseriye ani bir tedai ile Ahmet Haşim'in ne biçim bir kuş olduğunu la kaydane sordu proletaryayı, hani şu zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayan baba yiğit kalabalığı düşünür, yavaşça sakinleşirdi.
Proletaryayı Abidin Dino'nun resimlerinde canlılarından daha iyi yaşayanları düşünmek, onu bereket versin hakikaten ümitlendiriyordu. Bu ümidin uydurma tesellilerle hiçbir alakası da yoktu. Nesillerce dünyayı umurlamayıp adım adım merhale merhale ileriye götürmek, bu müthiş dev kuvvetine rağmen yarı aç, yarı tok, yarı çıplak, kızlarını orospuluğa, oğullarını hırsızlığa kurban vererek yaşamak. Gene de insanları bu günlerin namertliklerinden kurtarmak mesuliyetine bıkmadan yılmadan kabul etmek. Kumarbazlık, verem, frengi. Fakat sınıf olarak tertemiz, sınıf olarak namuslu ve sıhhatli, grevsiz ve ekmeksiz, sevmesini ve kin tutmasını bilen. Şu anda kendisini Sinop Kalesi'ndeki kardeşi, Bursa cezaevindeki arkadaşı gibi düşünen amele. İçinde akıllı bir gök gürültüsü gibi korkunç bir gurur yuvarlanıyordu. Şu anda yağmurun altında sinmiş dünya ufacıktı. Pencerenin kalın demirini tutan parmaklarında parabellum kabzasını sıkan tehditkâr bir kudret vardı. Burada düşman karşısında nöbet beklemekte olan bir akıllı askerin hissettiklerini iyice hissediyordu. Fert olarak değil, hayatını verdiği sınıf olarak ebediliği ve zaferi avucunda duyduğu için mağrurdu. Jandarma karakolunun önünde biraz eğri direğin üstündeki ıslak bayrağı, inhisar tütün fabrikasının beton gövdesine, kuvvetli renklerini artık kaybetmiş ağaçlara baktı. Şimdi mahpus değildi, çok şükür gardiyan da değildi. Hiçbir adiliğin yetişemeyeceği bir yerde kendisini bile şaşırtan bir yürek ferahlığı ile hissettiği sevinci şeker gibi emerek yaşıyordu. Şu anda yalnızlıktan ve haklı olduğu için mahkum edilmiş herhangi bir insan olmaktan başka hiçbir şeye muhtaç değildi ve başka hiçbir şeye tahammül edemezdi. Ben eminim ki kendimi aldatmıyorum derken kapı açıldı. Tokmağın sesi bu saygısız müdahale içini birdenbire alt üst etti. Fazla gurure ve fazla haklı oluş her zaman pek yakın bulunan öfke gözlerine sıçradı. Başını çevirmeden mütecaviz bir sesle sordu. ''Ne var?'' ''Bakın size turşu getirdim.'' ''Teşekkür ederim, oraya bırakın.'' Nefesini keserek ayaklarını nazlı nazlı sürüyüp adeta ziyaretiyle kendisine lütfettiğini böylece anlatmak isteyen karı gardiyanı Şefika'nın defolmasını bekledi. Tabağın yahut kasenin masaya temasından hasıl olmuş boğuk bir gürültüye zorla tahammül etti.
''Dışarıya mı seyrediyorsunuz? Hava yağmurlu.''
''Evet.''
Artık soğuk başladı. Biz dün gece mangal yaktık.
İyi.
Yağmur benim canımı sıkar. Sizin de canınızı sıkar mı?
Evet.
Haydi bana bir cigara veriniz.
İşte böyle. Mahpustu. Mahpustu ama bu cenabet dünyada yalnız kalmaya bile hakkı olmayan bir rezil mahpustu. Duyduğu aciz öfkesini komik, soytarıca bir hale getirivermişti. İskemleden atladı, sevimli bir gülümsemeyle cigara tabakasını uzattı.
''İyi hatırlattınız, birer cigara içelim, hele oturun.''
''Oturmayayım, bir gelen olur.''
''Adam sizde.''
''Dedikodu yaparlar, hemen dışarıda çok kaldı mı tözey meraktan çatlıyor, beni sizden kıskanıyor.''
Şefika utanmış gibi başını çevirdi. Çürük dişleri kahve içmişle telve bulaşığı ile simsiyah olmuş gibi simsiyahtı. Kalın dudaklarının kırmızılığına morumsu bir gölge veriyordu. İstanbullu 10 günden beri durup dinlenmeden maruz kaldığı bu kepaze sarkıntılıktan usanmıştı. Kendisini neredeyse köşelerde merdiven altlarında tutup zorla öpeceklerdi. Bu hal gem almaz çapkınlığına da hakaret oluyordu. İşi bitirmek için doğrudan doğruya mevzuya girdi.
''Bugün senin güzelliğin üstünde Şefika.''
''Neden? Her günkü gibiyim.''
''Hayır, bugün başkasın. İyi uyudun galiba.''
''Nerede iyi uyudum? Dün gece tözeyle beraber yattık. Hava soğuktu. Baktık ki bir yorganda üşüyeceğiz. İki yorganı bir örtündük. Karı beni sabaha kadar uyutmadı. Muradım diye sarıldıkça her taraflarım sızlıyor. Baksanıza.''
Başörtüsünü aralayarak boynundaki çürük yeri gösterdi.
''Ben bunu ne yapacağım? Herif fark ederse beni öldürür. Hep sizin yüzünüzden.''
''Benim yüzümden değil.''
''Sizin yüzünüzden, karı size tutulmuş. Büyü mü yaptırdınız nedir?''
''Ben sebebini biliyorum. Mahpushanede tözeye eğlence lazımdı, beni buldu.
Meraklanmayın, çıkarsa bir şeyi kalmaz.
Elbette kalmaz. Kötü karı sevmeyi ne bilecek? Onunki gel geç.
Dünyada her şey gel geç. Her şey gel geç olduğundan insan yapacağı işleri iyi düşünmeli. Sonra utanacağı, pişman olacağı bir şeyi yapmamalı.
Ben öyle tabiatlı değilimdir. Bir kere sevdim mi ölene kadar severim.
Çok âlâ. Evli bir kadına bu yaraşır. Tabii kocanız da sizi çok sever.
Kocam beni sever ama ben onu sevmem. Onun bana yaptığını gavur Müslümana yapmaz. Siz onu şimdi öyle sünepe görüyorsunuz ya, eskiden ne domuzdu. Beni gurbet ellere götürdü de üstüme orospular sevdi. Ben körpe bir gelindim. Beni şu odaya kapatır, öteki odada kahpelerle yatardı. Bir de mezeleri zamanında getirmedin diye döverdi. Ben onları unutur muyum? Ben neler çektim Murat Bey? 3 kere ev olduk, 3 kere dağıldık. Benim kocam canavardır. Yanında olsam beni dayaktan öldürür. Başımı alıp gitsem arkamdan gelir. Beni seviyorsun, bu dayak nedir? Sevmiyorsun, peşimde ne gezersin? Niyeti bizi rezil etmek, köpek gibi bir adam. Seni istemiyorum dedim mi ağlamaya başlar, kendini yere atar. Ahbaplarıma gider yalvarır, beni rezil eder. Lakin bedduam tuttu, 6 senedir illetli. Bir kere fıtık illeti var, hayaları torba gibi. Eskiden bel soğukluğu çektiği için. Siz onu öyle görüyorsunuz da erkek mi sanıyorsunuz?
İstanbullunun bu kadar hayasızlığa karşı duyduğu nefret pek işine yaradı. Yoksa yağmurlu havanın elektrikli loşluğu meseleyi bitirmek kararını az kalsın başka bir güne bıraktırıyordu. Öksürdü ve kaşlarını çattı. Ne olursa olsun bunlar hep yanlış sözler Şefika Hanım. Siz yaşınızı başınıza almış bir kadınsınız. Boyunuzla beraber oğlunuz var. Kocanız eskiden size haksızlık etmiş olabilir. Şimdi onun intikamını almak size yaraşmaz. Fenalığa karşı iyilik etmeli. Kaldı ki sizin bugün yapacağınız bir fena hareket ondan ziyade oğlunuza dokunur.
Neden? Evlenmek de hak, boşanmak da. Ben boşanmak istiyorum. Eskiden beri boşanacaktım. Lakin böyle bir fırsat arıyordum. Şimdi hamdolsun kimseye muhtaç değilim. Oğlan da babasından memnun değil. Beraber bir ev tutalım da başımızı alıp gidelim diyor.
Ya küçükler ne olacak?
Küçükler yere batsın. Bıktım usandım. Ben bu dünyaya çocuk derdi çekmeye mi geldim? Körpeliğimde aklım ermiyordu. Aklım erdi, gaileden göz açamadım. Gençliğimin son deminde ben de yaşamak istiyorum Murat Bey. Bu herif beni öldürecek. Bak bu yaşta ağzımda diş kalmadı. Geçen gün onlardan gizli dişçiye gittim, ölçü aldırdım. Dişlerimi hep yaptıracağım. Ben gülmeyi çok severim. Ağzım böyle oldu olalı insan gibi gülemiyorum. Herif meğersem beni arkadan arkaya takip edermiş. Dişçiye geldi, sen burada ne arıyorsun diye bağırmaya başladı. Ah o ne yumuşak dikendir, ne boynu bükük yılandır ben bilirim. Dişçinin eline davranıyor, kendini yere atarak ayaklarına kapanıyor. Köpek gibi yalvarıyor. Etme veli nimet, bu orospunun dişlerini yapma. Bu orospunun dişlerini yapma, evimi yıkarsın. Çocuklarımı duvar dibinde bırakırsın. Ben haber aldım. Bunun hovardası dişsiz olduğundan kabul etmiyor. Dişlerini tamamladı mı kuş gibi uçacak. Keller benim başıma kalacak. Biz bunun dişlerini yaptıramayacak adam değiliz. Mahsustan yaptırmıyoruz diye ağladı. Dişçi Nuri Bey'e rezil oldum. Herkeslere rezil oldum. Şimdi gizliden gidiyorum dolaşarak. Arkama baka baka.
Ne ayıp şey. Halbuki Remzi Efendi kibar adama benziyor.
Kibarmış, dışı seni yakar içi beni hesabı. Ben şimdi haksız mıyım Murat Bey?
Kaç senelik evlisiniz?
20 sene, 25 sene oldu.
Gördünüz mü, bu kadar dayanmışsınız. Biraz daha dişinizi sıkın. 35 yaşında var mısınız?
Bilmem ki, bende akıl mı bıraktılar? Yaşlı gibi duruşum hep çile çekmekten. Çileyi dağ çekemez de insan çeker.
Kitap bakın ne yazıyor. Bu orta yaş kadınlarda tehlikeli sinir hastalıkları yapıyor. İç sıkıntısı ümitsizlik. İnsan sizin yaşınızda avunmak, eğlenmek, yaşamak ister. Lakin bütün bunlar sinir bozukluğundan ileri gelir. Siz şimdi aklınızla hareket etmiyorsunuz. Bunlar hep geçici şeyler. Sonra mahcup olursunuz, pişman olursunuz. Keşke evimde otursaydım dersiniz. Malum ya, bu yaştan sonra yeniden ev bark kurulmaz. Yüreğiniz sıkılıyor mu?
Çok.
İşte gördünüz mü? Tamam. Canınız erkek istiyor değil mi diye soracaktı. Telaşla sözü değiştirdi. Bunun biricik çaresi, kendinizi ibadete vereceksiniz. Namaz kılıyor musunuz? Çocukların derdinden kılamıyorum.
Burada çocuklar yok. Vaktiniz de bulunur. Namaz kılınız. Namaz kılmak sizi göreceksiniz ki ferahlatacak.
Siz Töze'ye de ibadet mi tavsiye ettiniz?
İbadet tavsiye ettim, kabul etmedi. Bana dedi ki benim kocam yok, çocuklarım yok. Ben başıboş bir kadınım. Fazladan bir kere bu yola da düşmüşüm dedi. Halbuki siz böyle söyleyemezsiniz. Kusura bakmayın, işinize karışıyorum ama bu benim vazifemdir. Kocanız sizi burada bana emanet etti.
Siz ona mı bakıyorsunuz? Benim kocam her zaman ciğeri kediye emanet eder.
Her zaman mı? Demek başına gelmek üzere olan felaket yeni değil.
Kadının demin üç kere ev dağıttım dediğini hatırladı. Sahi birkaç gün evvel Hacı Abdullah da bunu böyle söylemiş, üç kere kaçtı da kocası olacak kavat geri getirdi demişti. Şu anda yere bakarak çaresizlik içinde hakaret gördüğünü sezerek düşünen bu hasta kadın nedense güzelleşivermişti.
17. ayrımın sonu. Sayfa 223.